bizim bedenimiz. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Irmak Saraç ve Deniz Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor.
Bizim Bedenimiz podcast serisinden herkese merhaba. 29. bölümden ben Deniz Koloğlu.
Ben Irmak Saraç.
Bugün yine Aslı Davaz konuğumuz. Merhaba Aslı tekrar.
Hoş geldin Aslı.
Merhaba.
İkinci kere bizi kırmadığın için teşekkür ederiz. Ya yani kırmak diyorum, herkesin yoğun bir temposu var. O yüzden tekrar teşekkürler. Geçen hafta neleri konuştuk? Çok özetlemeyeceğim ama aile planlaması dedim ben. Programın çıkışında kayıt dışı konuşmuştuk. Öyle demiyoruz biz. Üreme sağlığı dememiz gerekiyor. Ben arttırıyorum bir de ürememe sağlığı diyorum. Gerçekten de kadınların özgürleşmesinde bu zaten hak olan bir hizmetten yararlanamıyor olmasından bahsettik aslında. Ve birçok konuyu, soruyu dışarıda bıraktı bu sistemdeki tıkanıklık. Bu tıkanıklığın sebebi kötü yönetim mi yoksa başka ideolojilerin altta kuyular kazması mı? Bu programda girmiyoruz bunun altına ama mesela birinci basamak sağlık hizmetlerinde aslında gebeliği önleyici araçların teminin bir hak olduğunu biz altını çizmeye çalıştık, özellikle Aslı söyledi bunu. Ve bu bayağı diplerde, yani eskiden ücretsiz bir şekilde takılan RIA, yani rahim içi araçlar ücretsiz takılabiliyorken şu an bunun temin edilemediği, takılamadığı ve çoğu insanın da imkanlarını zorlayarak özel sektörden çözmeye çalıştığını öğreniyoruz. Haplarını alamıyorlar kadınlar. Kondom keza, yani bir fiyasko söz konusu. Ve hekimlerin inisiyatifine ve insafına kalmış. Tabii ki hekimleri zan altında tutmuyoruz ama gerçekten sistemin öğüttüğü bir dönemdeyiz. İnsanları, meslekleri, idealleri. Irmak, sen de altını çizdin. Bir sorumuz vardı. Şimdi velev ki birinci sağlık hizmetleri doğru işliyor ve kişilere hani dayatma usulüyle değil, o kadınların yaşam tarzları, vücut özellikleri, yok kilosu, yaşı, siz daha iyi tasvir edersiniz, ne göre bir doğum kontrol yöntemi önermek varken şu an bambaşka bir haldeyiz. Öncelikle yokluk içindeyiz. Ama hani bunun yapılabiliyor olması lazım. Aslında bilgi hizmeti de sağlanmalı birinci basamak sağlık hizmetlerinde. Biz böyle ideal bir şekilde konuşurken aslında başka bir illetle savaşıyoruz, dezenformasyonla. Ve bu maalesef bazen sağlıkçıların kendilerinden de geliyor. Bu konuya bir parmak basabilir miyiz Aslı? Ne söylemek istersin? Yani birinci basamak sağlık hizmetlerinde bir bilgilendirilse, bir de tabii ütopik olarak oradan da temin edebilse kadınlar gebeliği önleyici araçları. Orada bilgilendirilmek çok iyi olurdu değil mi? Doğru şekilde ve tarafsız şekilde.
Ya şimdi tabii bu çok önemli. Bir kere yani istenmeyen gebeliklerin önlenmesinin en önemli koşulu doğum kontrol yöntemlerinin nasıl kullanılacağının kadına iyi anlatılması. Yani doğum kontrol hapı diyelim ki kullanıyorsunuz. İşte bir antibiyotik de kullanıyorsunuz. Etkisi olmayabiliyor, gebe kalabiliyorsunuz. İki gün unutuyorsunuz. Eğer onu nasıl hani tekrar kullanacağınızı bilmezseniz gene gebe kalabiliyorsunuz. Yani hizmet sadece oradan doğum kontrol hapı vermek değil, bir kadına uygun ya da erkeğe uygun, yani hangi yöntemi tercih ediyorlarsa bunu en doğru şekilde nasıl kullanacağını anlatmak. Kondomsa kondomun nasıl kullanılacağını, yani bunlarla ilgili bir danışmanlık hizmeti vermek. Gerçekten Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda eğitimleri var ve birinci basamakta da eskiden aile planlaması odası dediğimiz yerlerde bu hizmet sunuluyor idi, danışmanlık. Yani biz gelen her kadına ya da her erkeğe hemen bir yöntem vermeden önce ona uygun mu, sigara içiyorsa işte doğum kontrol yöntemini değil de işte kondomu tercih etsin. Ya da çok kanaması olan birine işte spirali kullanırken dikkat etmesini söyleyelim gibi, aslında hem yöntemlerin koruyuculuğuna dair yanlış bilgileri hem de oluşabilecek yan etkileri anlatıyor idik ki hem de bu yöntemlerin kullanım sürekliliği de olsun. Yoksa siz gittiniz, işte ben yan etkisinden bahsetmedim, spirali taktım, bende kanama oluyor ara ara. Olmadı deyip çıkarmak için gelir o zaman kadın. Yani bunun olmamasının tek yolu bununla ilgili önceden iyi bir şekilde bilgilendirilme yapılması. Bunun nereye takıldığının, nasıl etkileri olabileceğinin anlatılması. Fakat işte bu aile hekimliği sistemine geçişte bu aile planlaması odalarını ya da üreme sağlığı ile ilgili işte ayrı bir odanın ayrılamıyor olması ya da performans sistemi içinde bu hizmetlerin bir yerinin olmaması. Şimdi siz bir gebe izlemi yapmak zorundasınız. Gebe izlemi yapmadığınızda maaşınız kesiliyor. Ama 15-49 yaş izlemi bizim ülkemizde aslında sağlık protokollerinin içinde yer almasına rağmen performansa bağlı bir şey değil. Maaşınız kesilmiyor. Zaten çok da hani tercih edilen bir şey de değil. Yani hem 10. hem de 11. kalkınma planında ailenin büyütülmesi hedefi var. Bu da net bir şekilde kalkınma planlarına yazılmış. Dolayısıyla siz bu işlere öncelik verdiğinizde bu politikalara karşı da hareket etmiş oluyorsunuz. Hani böyle bir şeyi var. Hem de bu mekansal olarak işte bilgi verecek zamanın ayrılmaması, hep tedavi edici hizmetlerin daha ön planda olması, koruyucu hizmetlerin bu anlamda geri planda olması bu danışmanlık hizmetini neredeyse ortadan kaldırdı. Ayşe Dayı'nın bir çalışmasında yayınlanmış bir araştırma bu. Derinlemesine görüşme yapıyorlar ve orada bir hekim diyor ki biz hani eskiden kürtaj konuşurken rahatsız olurduk. Hani bu bize sorulduğunda. Şimdi rahim içi araçla ilgili bilgi verirken bile tedirgin oluyoruz. Yanlış bir şey mi yapıyoruz diye. Yani demek ki oralarda da değil mi? Hani algıda bir değişiklik var. Bunun dışında da zaten aile planlaması danışmanlığı eğitici eğitimi ya da doğum kontrol yöntemi işte RIA takma eğitimi gibi eğitimler sayıları kamuda çok çok azalmış durumda. Bunun da çok önemli etkileri var.
Bir de bu danışmanlıkların şöyle bir özelliği de vardı, önemi de vardı. Bir sürü getirilen mitler de düzeltiliyordu. Hem cinsellikle ilgili olabilir, yöntemlerle ilgili olabilir. Böyle bir mit geldiği zaman bu böyle bir şey değil. Aslında doğrusu şu deyip hem yöntemle ilgili kafa karışıklıklarını gidermek ve de yeterince bilgilendirilince kişiler kendi kendine de doğru yöntemi yani doğru derken kendisi için en doğru yöntemi seçebiliyorlar. Yeter ki gerçekten bilgilendirilmiş olsunlar. O zaman işte üstenci olmuyor. Yani hani senin için bu uygun demek gibi bir şey olmuyor. Ama yeterince o zamanın ayrılması ve bilginin verilmesi sabırla soruların cevaplanması, ön yargıların giderilmesi önemli ve buna vakit olmuyor. Böyle olunca da yani bu kliniklerin kapanması, bunu kadın doğum uzmanından almaya geldiklerinde de yani aslında birinci basamaktan değil de ikinci basamaktan almaya geldiklerinde de öyle bir vakit de olmuyor. Çünkü bir uzman hekimin de böyle uzun bir danışmanlığa ayıracak vakti olmadığı için ya da bunun gerçekten bir karşılığı olmadığı için maddi olarak tırnak içerisinde böylece bütün bu hizmetler ortadan kalkıyor ve kişiler o zaman bir yönteme başlıyor. Önden bilmedikleri için bir şeyle karşılaştıklarında korkunç geldi deyip hop diye atılıyor. Yani hani sonuçta bir yan etkilerin geçmekle ilgili geçtiği bir süre var. O süreyi geçirmeden sürekli bir yöntemden yönteme atlama durumu oluyor. Ve o da kadınlar için çok dezavantajlı. Yöntemden yönteme geçerken istenmeyen gebelikler olabiliyor vesaire. O yüzden danışmanlık çok çok önemli ve bunun gerçekten en ulaşılabilir yerde olması. Dolayısıyla da birinci basamakta etkin bir şekilde veriliyor olması lazım. Ama üreme çok hani teşvik edilirken tabii ki bunu beklemiyorum yani. Zaten sistemde bunu desteklemiyor.
Peki bütün kadınların yani ayrımsız söylüyorum. Biz zaten kimse ayırmıyoruz da. Hiçbir kadının daha doğrusu erişemediğini konuşurken olması gerektiği gibi. Başka bu hizmetin ulaşamadığı kesimler var mı? Yani mesela engelli yurttaşlar. Şimdi durup dururken nereden çıkacağız ama bekar kadınlar. Hani velev ki dediğimiz gibi aslında hak olarak ve sistemde aile hekimliklerinde mevcut gözüken haplar ve diğer araçlar olması gerekiyor ama yok. Bir bekar kadın gittiğinde bundan faydalanabiliyor mu, yoksa evli mi olması gerekiyor? Ya da engelli vatandaş başka bir, nasıl diyeyim, diyelim ki evden çıkabiliyor, hani bütün yollar ona uygun, ulaşımı mükemmel, hani gitti aile hekimliğine. Ayrıca benim bilmediğim bir şey var mı onun yoluna taş koyan buna erişmesinde?
Yani şöyle, benim aklıma hep sevgili Beray'ın anlattıkları geliyor. Yani mesela doğum kontrol app'ını tarif etsen nasıl tarif edeceksin? Bir görme engelliye mesela. Ya da işte prezervatif takmayı nasıl göstereceksin? Hani ulaşsa da onlara yönelik olarak nasıl danışmanlık vereceğimizi de biliyor muyuz? Ondan da emin değilim. Yani bayağı bir istek, hevesli olmak gerekiyor. Ekstra zaman ayırmak gerekiyor.
Yine inisiyatif olmuş oluyor.
İnisiyatif, evet.
Tabii bireye kalmış durumda yani. Oradaki kişinin ilgisine kalmış durumda. Bu aslında bilgilendirme açısından diğer bir, orada bizim hani kadınlara eğitim verirken de, hani bununla ilgili bilgilendirme yaparken de, eğitim yanlış oldu da, o bilgilendirmede mesela danışmanlık materyallerimiz, broşürlerimiz olurdu. Şimdi mesela en son bu yaptığımız çalışmada diyor ki 3'te 2'si birinci basamak yok diyor. Artık böyle bizde diyor bu doğum kontrol yöntemlerini anlatan broşür de yok. Aslında engelli arkadaşlar için de daha sesli materyaller, değil mi? Hani bunlar da eklenebilir. Hani bu tür şeyler yapabilir. Bir de eskiden ebelerin evde ziyareti vardı. Şu anda da var aslında. Sağlık örgütlenme planlamasının içinde var ama artık evde ziyaret kalmadı. Hani hane halkı ziyareti vardı. Yılda en az bir kere kadınların, 15-49 yaş kadınların hani sağlık kurumunda, yoksa da ev ziyaretlerinde hem gebelik, işte hem bu bebek, hem 15-49 yaş, hani bütün bunlarla ilgili bir kayıtları olurdu. Şimdi İstanbul'da yaşayanlar için bu, ben İstanbul'da okudum, hiç görmedim olduğunu. Fakat İzmir'e geldiğimde, 99'un sonunda geldim, bu İzmir'de bayağı yapılıyordu yani. Ben kendim de gittim sonra, hani asistanlığım dönemimde rotasyonla hane ziyaretlerinde de bulundum. Bu aslında hani hem engelliler açısından hem de bu ebeyle daha rahat iletişim kurabilme açısından çok önemli bir olanak sağlıyordu. Bekar kadınlar hizmet alabilirler birinci basamaktan ücretsiz olarak, ama bu hizmetler genel olarak Türkiye'de resmi olarak da baktığımızda çok uzun seneler boyunca evli kadınlar üzerinden yürütüldü. Bekar kadınlara yönelik, hani bu bir ayrı bir şey, planlanmasına gerek yoktu ama sağlık çalışanlarının kendi ön yargıları da dahil olmak üzere bunun önünde bir engel oldu her zaman.
Şey aklıma geldi. Şimdi HPV taraması yapılıyor ya birinci basamakta. En azından hani bir ara vermişti, tekrar başladı. Çok hani sınırlı sayıda kit yolluyor falan bakanlık, ama gene de. Ben sonuçta İstanbul'dayım ve İstanbul'u biliyorum. Ve evli bekar bakmadan aslında aile hekimleri tarıyorlar ki bu çok iyi bir şey. Ama Türkiye'nin her yerinde bu şekilde mi? Ondan emin değilim. Ya da evli olmayıp cinsel aktif olanlar gidip de ben bu hizmeti aile hekiminden alacağım ne kadar diyebiliyor? Bir ön yargıyla karşılaşmayacağından, ya da atıyorum bu bilginin kendi aleyhine sonradan kullanılmayacağından, ya da başka bir yerde bu bilginin karşısına çıkmayacağından emin olamadıkları için de bence böyle bir kaygıları olabilir diye düşünüyorum. Ya da mesela LGBT artılar açısından trans erkekler bunu ne kadar aile hekiminden, eğer rahimleri duruyorlarsa, gidip bunu, bu hizmeti alabilirler. Ya da kondom vesaire gibi şeyler aklıma geldi. O yüzden LGBT artılar da kısmen dışarıda kalıyor. En azından kondom açısından diyeyim.
Bu cinsel sağlık, aslında üreme sağlığını, o 6 il üzerinde hani bu, kim ulaşamıyor doğum kontrol yöntemlerine, bu hizmetlere diye yaptığı çalışmalarda da aslında gerçekten de LGBT'ler %72, engelliler %48, genç erkek ve genç kadınlar %46, göçmenler %44 erişemiyorlar.
Çok yüksek oranlar ya.
Evet, çok yüksek oranlar gerçekten.
Neredeyse yarısı gelmiyor yani.
Tabii tabii. Doğurganlık dönemindeki evli kadınlar işte orada %16. Orada bile %16 rahat erişemeyenler.
Aslında %16 da çok ya.
Tabii o da çok. Çok ciddi bir şey, bir sayı bu. Yani rahat ulaşamama açısından baktığımızda, hele şimdi ekonomik krizle birlikte ne olacak? ayrıca düşünmek lazım. O söylediğin çok önemli. Ben İstanbul'da bir eğitime gittiğimde oradaki bir genç tıp öğrencisi derste şey demişti. Eczaneye gittim, doğum kontrol hapı istedim ve eczacı bana dedi ki sen bekarsın, ben sana doğum kontrol hapı veremem. O da demiş ki benim polikistik overim var, o yüzden şey yapıyorum. O zaman git bir doktordan şeyi getir demiş. Yani ülkede tabii bu parayla satan yerde bile hani böyle bir şeyle.
Bu arada o eczacıyı aslında şikayet edebiliriz değil mi Eczacılar Odası'na?
Herhalde edebiliriz. Bilmiyorum.
Eczacılar Odası'na şey var mı ama disiplin kurulları var mı emin değilim. Ama sonuçta bir dönem gerçekten yani birkaç yıl önce korkunç derecede doğum kontrol hapı için hastalar reçete istiyor. Diyorum ki reçetesiz satılıyor ilaç. Hayır diyor ki eczacı istiyor diyor. Ben bir ara sürekli doğum kontrol hapı reçetesi yazıyordum. Ne oluyor ya falan dedim yani. Bir...
İşte bu yüzdenmiş.
Benim bilmediğim bir şey var, uygulama değişti. Evet.
Vay arkadaş ya.
Şimdi bir tık daha iyi.
Ahlak polisi gibi herkes. Vay vay vay vay. Şimdi o zaman yakıcı sorumuza gelelim. Yurttaşların gebeliği önleyici yöntemlere eşit bir şekilde erişemediği takdirde bizi nasıl distopik bir tablo bekliyor ki şu an içindeyiz, içindeyiz. Fakat hani gelecekte nelerden konuşmalıyız? Belki bir haklarımızı savunmak için bize güç verir bu karanlık tablo. Evet Aslı.
Yani sonuçta istenmeyen gebeliklerle tabii karşılaşacağız. İstenmeyen gebeliklerle ilgili olarak da hani bizim çünkü doğum kontrol yöntemlerini yaygınlaşmasını istememizin en önemli nedeni ne? İstenmeyen gebelik ortaya çıkmasın ve bu istenmeyen gebelik kötü koşullarda sonlandırılmasın. Çünkü kadınlar Türkiye'de doğum kontrol yönteminin hiç olmadığı dönemde de, yasak olduğu dönemde de kendi kendine düşük yapmaya çalıştılar ve öldüler. İstemedikleri kadar çocuk doğurdular, yine öldüler. Ya da kadınlar işte bu yöntemlere erişmek için varlarını, yoklarını, paralarını verip yoksullaştılar. Gene yaşam kaliteleri düştü ya da kendilerine ayırabilecekleri başka bir bütçeyi buraya ayırarak yoksullaştılar diyebiliriz. Yani kadınlar açısından bu çok önemli. Yani bir kadının 4 tane istiyor olabilir ama 4 tane istiyorsa da belki arasını 3 sene ara açmak istiyordur. Bununla ilgili ücretsiz bir şekilde erişebilmesinin yaşam hakkı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu önemli bir durum. Bu arada şöyle bir şeyi de söylemek istiyorum arada. Amerika'da 1900'lerin başında bu Goldman ve Margaret Sanger var, iki tane feministler biliyorsunuz. O dönemde de Comstock yasaları var. Orada da gebeliği önleyici bilgilerin dağıtılması yasa dışı ve onlar Woman Rebel diye hani kadın isyanı gibi bir şeydi. Her ay şey çıkarıyorlar. 8 sayfalık böyle aylık bir bülten ve kadın kendi vücudunun mutlak efendisi deyip işte bu doğum kontrol yöntemleriyle ilgili kadınlara bilgi veriyorlar. Yani hani distopya diyoruz ya. Hani evet böyle bir şeye doğru gitmeyiz diye umuyoruz. Yani hani kürtajın resmi olarak yasaklandığı, doğum kontrolünün yapılmasının suç sayıldığı damızlık kadının hikayesi vardı. Distopyası bu. Hani öyle bakabiliriz hani bunun yasaklandığı şeyde. Ve hapse giriyor Margaret Sanger sırf bu yüzden. Ve 1916'da da Brooklyn'de ilk doğum kontrol kliniğini açıyor kadınlar. Bu doğum kontrolüyle ilgili olarak hem bilgilendirme hem de doğum kontrolünü birbirlerine sağlıyorlar. Distopya büyük o anlamda.
Bir tek şu açıdan bir tık hani bu internet sayesinde diyeyim. Bu düşük kapı olarak geçen şeye en azından kara borsadan ulaşabiliyorlar. Yani nispeten içine bir şey sokmaktan daha iyi geliyor en azından istemsiz gebelik oluştuğunda. Ama tabii ki yani onu da tek başına kalıp ne bileyim kanayabilir vesaire bir sürü şey olabilir. Hani başvurmakta güçlük çekebilir. Gene de 60'larda kadınların yaptığı şeylere göre bir tık daha iyi görüyorum. Ama sonuçta sık gebe kalmak da ya da o gebeliği devam ettirmek zorunda kalmak da iyi seçenekler değil tabii ki. enseyi çok karartmayalım diyeceğim de mücadeleden de vazgeçmeyelim.
Bu arada kadınlar yani bir şekilde erişiyorlar yani.
Şimdilik.
Evet, şimdilik öyle bir. Ama bu ekonomik kriz meselesi hepimizi zorlayacak.
Zorlayacak, evet.
Biz tekrar bu çalışmayı bir daha yapacağız. Bu 2022'de yaptığımız çalışmayı aynı şekilde yinelemeyi düşünüyoruz. Yani hani belki bir iyileşme de 2023'ten sonra sağlanmış olabilir diye umuyoruz. Ama gerçekten her kadının kendi istediği kadar çocuk yapmaya, bu gebeliklerinin aralığını istediği gibi ayarlama hakkı var. Ve bunun içinde hem uluslararası anlaşmalarca hem Türkiye'de yasalarca bunun ücretsiz, kadının ihtiyacının olduğu anda erişebileceği bir sağlık hizmet organizasyonuyla sunulması belirlenmiş, yani yasalaşmış bir durumda. Dolayısıyla hani bu kadın sağlığı açısından bu kadar, sadece kadın değil toplum sağlığı açısından hani bu kadar önemli bir gereksinimin sağlanması için de hani çaba göstermemiz gerekiyor. Yani bu Sanger'ların yaptığı şey o anlamda iyi bir örnek. Yani bu talebimizi, değil mi, yapmalıyız. Hem bu danışmanlıkla ilgili hizmet almayı talep etmeliyiz. Hem doğum kontrol yöntemlerini ücretsiz olarak bize birinci basamakta sağlanmasını talep etmeliyiz diye düşünüyorum.
O zaman feminist perspektiften baktığımızda altını çizmemiz gereken en önemli tamlama kadının özgürleşmesi, değil mi? Buna ekleyecek bir şeyleriniz olur mu?
Tabii, karar serbestisi yani bu. Tabii neden hani yöntemler sadece kadınlar için, o ayrı bir tartışma.
Tam gerçekten... da öyle bir sorun vardı.
Evet, orası da insan hakları ihlaliyle dolu. Yani hani araştırma süreçleri falan, hani o da ayrı bir konu da.
Senden önceki bölümlerden birinde Irmak'la konuşurken hani neden erkeklere yönelik çeşitli araçlar geliştirilmiyor ya da az yapılıyor diye konuştuğumuzda, hani aslında bu kadının özgürlüğü için kadının gönüllü olarak uyguladığı ve kullandığı araçlar demişti Irmak. Benim de kafam açılmıştı ama şeye karar vermiştik. Ütopik bir noktadan baktığımızda bu soruyu sorabiliriz aslında. Yani şöyle diyelim, heteroseksüel bir çift ve kadın korumak zorunda arkadaş. Ya yani böyle saçma bir şey olur mu diye konuşabiliriz, değil mi? Mesela niye erkeğe doğum kontrolü yapılmıyor gibi.
Tabii tabii. Hayır, çünkü bu süreçlerde kolay olmadı. Mesela Ria'nın geliştirilme aşamasında da yani bütün bu süreçler, doğum kontrol haplarının, hormonlarının geliştirilme süreçlerinde gerçekten de hani küresel zenginler küresel yoksulları denek olarak kullandı. Hani bu da bir gerçek. Tarihsel bir durum yani.
Bir de o iş var.
Tabii yani yoksul ülkelerdeki kadınlar bu çalışmaların denekleri oldular. Evet, hani özgürleşmek için çok önemli bizim açımızdan. Bunun bir bedelini de ödedik ama. Yani hani öyle az buz bir bedelde olduğunu düşünmüyorum. Bunun bu şekilde olmaması aslında işte bu bilimsel araştırmalarda da hani kadın ve erkeklerin bu anlamda hani eş sorumluluk alması, eş dahil edilmesi, değil mi? Bunlar için de ayrıca mücadele yürütmek gerek.
Bir de sınıfsal faktör dediğin gibi.
Tabii ki. Hem sınıf, ama sınıftan çok cinsiyete dayalı bir şey bu. Erkeğin üremesine zarar verme ihtimalinin daha az olmasını da yapıyor. Çünkü ilaçlar geliştirilirken, teknikler, yöntemler geliştirilirken belli bir infertilite, kısırlık riski de oldu. Bu sağlığa zararlı şeyleri erkeğe ödetmek de istenmedi.
Trenin önüne kadın kondu yine.
Sadece kadınların özgürlüğü için kadınlar tercih ettiğinin çok ötesinde hani bu patriyarkanın bir şeyi, yine kadınların kontrolü için kullandığı bir şey de oldu.
Kontrol deyince de artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Sevgili dinleyiciler, kayıt dışında konuşurken Aslı'yla ideal nüfus planlaması nasıl olur diye saf bir soru yönelttiğimde, nüfus planlaması ne demek diye ben mealen aktarıyorum. Güzel bir noktaya parmak bandı Aslı. Bandı diyorum özellikle. Yani şöyle düzelteyim sorumu, bu senin altını çizdiğin mevhumdan sonra. İdeal nüfus planlaması diye bir tamlama kullanabilir miyiz? Yoksa kim planlıyor bizim yatak odalarımızı diyeyim.
Evet. Şimdi bir şey planlıyorsanız sizin bir fikriniz vardır. O fikre göre o nüfusu yönlendirmek istiyorsunuzdur. Değil mi?
İşte pronatalist, antinatalist diye teknik terimleriyle.
Evet, ya doğurganlığı arttırmak isteyeceksiniz ya da doğurganlığı azaltmak isteyeceksiniz. Ama siz bunu kararı verirken bunu bir plan ve program dahilinde yaptığınızda ben çocuk yapmak, çok çocuk yapmak isteyen bir kadınsam benim rızam dışında bana bir şey uygulamanız gerekecek. Bir zor kullanmanız gerekecek. Ya da tam tersine çocuk yapmak istemediğimde de Çin'de olduğu gibi, değil mi? Çin'de biliyorsunuz zorla Ri'ye takıldı senelerce. Yani bununla ilgili ya da ikinci çocuk, değil mi, yapılması yasaklandı. Hani böyle uçlarda planlama, program dediğimizde, nüfusu planlamaya şey yaptığımızda, o zaman üreyebilen muteber insanlar ürememesi gereken insanlar. Zaten nüfus planlaması Malthus'ta çıkıyor. O da bu yoksul yığınları kontrol etmek için bu kavramı ortaya atıyor. Böyle bir şeyi ben doğru bulmuyorum. Hani kadınların kendi bakabilecekleri, kendi rızalarıyla, kendi istedikleri, sağlıkla büyütebilecekleri, çocuk sahibi olmaları için gerekli bir planlama olması gerektiğini, yani üreme sağlığı kavramı içinde doğum kontrol yöntemlerine erişim şeklinde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Aileler, çiftler, bekarlar, neyse, kendi karar vermeleri gereken bir şey. Ama zaten biz şunu biliyoruz yani. Sonuçta kadının istihdama zaten katılıyor olması, toplumların gelişmişlik düzeyi arttıkça, ekonomik refah arttıkça aslında istenen çocuk sayısı da azalıyor. İnsanlar bakabilecekleri kadar, o daha iyi eğitim verebilecekleri, değil mi? Daha sağlıklı yaşam sağlayabilecekleri çocuk, yani hani kimse çocuğu telef olsun istemez. Yani herkes yaptığı çocuğu iyi eğitim alsın, iyi beslensin, iyi bir yerlere gelsin ister. Ama işte ekonomik, hani refah, eşitlik, hani toplumsal eşitliğin olması, herkesin, değil mi, insan onuruna yakışır bir gelire sahip olması, eğitim, ücretsiz eğitim hakkı olması, ücretsiz sağlık hakkı olması, bunlar zaten gerçekleştiğinde doğurganlık belli bir
dengeye varır yani.
Bir dengeye ulaşır. Bunu dışarıdan müdahalelerle bu derece planlamak, yani siz kadına eğitim verirseniz diyelim ki, yani kadınlara bak işte hani 5. gebelikten sonra ölüm riskin ya da işte 2. doğumdan sonra şöyle şeyler başına gelir. Yani bu bilgiler ya da bu doğum kontrol yöntemleri seni kısırlaştırmıyor. İşte sen bunu istediğin zaman çıkarıp başka bir çocuk sahibi de olabilirsin. Bunun için bir zamana ihtiyacın var ve bu zamanı istediğin gibi kullanabilir olacaksın gibi. Onun kararına bırakmak en doğru olan diye düşünüyorum. Yani ben bütün bu planlamacı şeyleri çok olumlu yaklaşmıyorum, doğrusunu isterseniz.
Şu aklıma geldi. Tam da bu Aslı'nın en başından beri söylediği şeyler açısından. 1994'te yanılmıyorsam üreme adaleti diye bir kavram gündeme geliyor ve özellikle siyah feministler tarafından gündeme geliyor. Çünkü tam da en başta hani söylediğimiz gibi kim üreyecek, ne kadar üreyecek, evet gebeliği önleyici yöntemler, büyük gelişmeler vesaire, ama bir yandan da atıyorum işte Amerika'da mesela işte siyahlar daha çok ürüyor diye onların hani üremesini engellemek üzerinden kurulan söylemler bir tepki olarak doğan bir üreme adaletinde tam da aslında bütün bu çerçeve var. Çocuk doğurma hakkı var, yani çocuk sahibi olma, çocuk sahibi olmama ve çocuklarını güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetiştirebilme hakkı. Ya zaten güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetiştirebilmek için işte yeteri kadar geliri olması lazım, çatışma, savaşların ortasında olmaması lazım, işte ayrımcılığa uğramıyor olması lazım ya da ücretsiz sağlık, ücretsiz eğitim gibi hakları olması lazım. Ama çocuk sahibi olmak istediğinde de bu konuda da destek görmesi gerekir. Eğer olamıyorsa ya da çocuk sahibi olmak istemediğinde de bununla ilgili yöntemlere ya da istenmeyen bir gebeliğe sahip olursa da bunu sonlandırma hakkına sahip olması lazım. Aslında tam da bütün konuştuğumuz tam da ütopya dediğim, yani gerçek ütopya geliyor bana şu anda bu söylediğimiz, tam da böyle bir şey. Yani mücadele etmemiz gereken çerçeve, hani belki daha geniş bir yerden gerçekten mücadeleyi, hattını genişletmek. Hani tek başına bir yönteme ya da tek başına işte kürtaja odaklanmak yerine tam da böyle geniş bir perspektiften çerçeveyi çizip belki de böyle bir şey için mücadele etmek, mücadele hattını buraya çekmek lazım, bilmiyorum.
Yani bütüncül bakmak gerekiyor her şeye baktığımız gibi aslında. Bir de şey, kadının velev ki yine sağlık ocağı eski tarifiyle ulaşabiliyor ve alıyor ama işte kocasının korkusundan ya da yani sürekli hamile bırakılan kadınlar da mevzubahis. Herhalde oranları sen daha iyi biliyorsundur Aslı ama o noktaya da ulaşamayan sosyal anlamda ve belki psikolojik anlamda da şiddet görüyorsa kocasından, bunlardan mahrum kalıyor. Bilgi olarak da o karar mekanizmasından da mahrum kalıyor. Zor yani gerçekten.
O yüzden erişilebilir, ücretsiz ve eşit hizmet demek önemli yani.
Önemli. Evet, şimdi bu sağlık ocağı meselesinde gerçekten aile hekimliğinde de aslında gene ebeler hekimlerimiz var. Hani o anlamda değil, o kötü, ay çok kötü anlamında söylemek istemiyorum ama eski sağlık ocağı daha ebe merkezli bir yerdi. Hem kadın hekimler daha çok çalışıyordu oransal olarak, hem de ebeler takip ediyordu. İşte bu evleri ziyaret ediyorlardı. Dolayısıyla hani eşlerin de bu izin alma, izin verme açısından hani mahallenin bir parçası gibiydi sağlık ocağı eskiden.
Bir de hiyerarşik şey de olmuyor değil mi ebe olduğunda, yoksa ben yanlış bir yerden mi baktım?
Evet, evet, daha eşitlikçi bir iletişim de vardı. Onun kaybı iyi olmadı gerçekten. Hani bu dediğiniz danışmanlığı almak, gelip sormak çok daha kolaydı. Yani tanıdık bir figürdü, mahalleden biri. O erkek izni meselesini de daha kolaylaştırıyordu. Erkekler çok fazla kullanmıyorlardı. Orada onlar açısından bir eşitsizlik var idi. Ama kadınlar açısından da bu, orası çocukların ve kadınların sağlık merkezi gibi bir şeydi. Avantajları vardı yani.
Ya bir de bu hizmetlere erişememek, mutsuz çocuklar da üretmek demek yani. Sosyal refah için de epey epey önemli yani. Hem kadının özgürlüğü açısından ve dolayısıyla gelecek neslin de sağlığı açısından çok çok önemli. Mutsuz bir sürü çocuk vardır eminim. Yokluk içinde, eğitimden mahrum gibi. Bölümümüzün sonuna geldik. 29. bölümümüzün. Aslı, tekrar teşekkür ederiz katıldığın ve emeğini, zihnini bize ayırdığın için.
Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sonuçta hayranlık duyduğum bir programda yer almış oldum.
Ya ne tatlı.
Uçarak kapıyorum şimdi. O zaman 29. bölümden herkese sevgiler. Ben Deniz Koloğlu. Aslı, bir gün bizzat tanışmak üzere. Bütün konuklarımıza da aynı iştahla söylüyorum, sana da. Hoşça kalın. Hoşça kal.
Hoşça kalın.
Ben Irmak Saraç. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.